Ayrım 40.
Şiilik, kökleri İran tarihinin derinliklerinde bulunan, sonradan İslam inançlarıyla karışarak yeni bir biçime giren İran'ın ulusal mezhebidir. Eski Pers imparatorluklarının egemenliği altında bulunan ülkelerde başlayan bölünmeler, çekişmeler, inanç ayrılıkları sonucu devletin kurumlarında çözülme baş gösterince İran yönetimi yeni bir güç kaynağı arama gereğinde kalmıştı. Halife Ali döneminde başlayan imamlık çekişmeleri kısa bir süre içinde İran egemenliği altında bulunan kimi illere de sıçrayınca İran yönetimi önlem alma gereğinde kalmıştı. Bu önlem de daha Ebu Bekir çağında imamlık işinde yapılan aykırı davranışlardı. Ali'nin seçimlerde hakkı yenmiş, oyuna getirilmiş, böylece peygamberin yolundan ayrılınmıştı. İşte İran bu çekişmede gittikçe büyüyen İslam gücüne karşı Ali'den yana olmayı çıkarına uygun buldu. Ali'nin yanında olmak daha sonraki dönemlerde Ali'ye karşı olanların karşısında yer almak olacaktır. Bu tutum Ali yanlısı görüşün Ali'den başlayıp son torunu Muhammed Mehdi'ye değil, gelen 12 imam kurumunun yasallaşmasını olanak sağlamıştır. Gerçekte Şiilik, Ali'den kaynaklanan akımın İran'da eski İran inançlarıyla karışarak gelişen koludur. Şiiliğin İslam diniyle bağlantısı Ali yanlılığından bir de birkaç kapım kurumunun benimsenmesinden kaynaklanır. Nitekim Şiilik kurumlaşmadan en az 350 yıl önce Firdevsi ilk çağ İran düşüncesini, inançlarını savunmuş, Arapları ağır dille yermiştir. Bu nedenle Şiiliğin İslamlığın bütün inançlarını benimsemesi, İran'ın eski tarihinden, İran insanının geleneklerinden kopması beklenemez. Tarihte böyle bir olay görülmemiştir. Firdevsi, deve sütü için kertenkele yiyen, Arap işi öylesine azıttı ki, İran'da sultanların tacına göz dikti. Tuğ yüzüne ey dönek felek tuğ, diyerek duygularını açıklamıştı. Bu duygu değişmemiş, yavaşlamamış, İran insanının yeni, yabancı bir inanç ortamında yaşayamayacağının simgesi olmuştur. Öte yandan, tasavvufun İran'da hızla gelişmesi, en etkili, en büyük mutasavvıfların da İran'da İran diliyle beslenmesi, ürün vermesi boşuna değildir. Bu olayın kaynağında güçlü bir tarih nedeni vardır. Şiiliğin 5. mezhep sayılması içeriği yüzündendir. Yalnız siyasal nedenlere dayanmaz. Bu kuruluşta temel ilke insanla Tanrı arasındaki yakınlıktır. Tanrı en yetkin, en olgun, kendisine en yakın bulduğu kimseyi imam olarak görevlendirir. İmam, Tanrı'ya yakınlığı nedeniyle olgunluk bakımından en yüksek aşamada bulunan insandır. Yanılmaz, doğruluktan ayrılmaz. Bu insan için eksiklik diye nitelenen bütün olumsuz eğilimlerden uzaktır. İmam, Tanrı adına konuşur, Tanrı'nın buyruğuyla bildirir. Bu bildiriş söz olarak imam aracılığıyla insanlara, gönüle doğan tanrısal bir ışık olarak da imama gelir. Oysa peygamberin ölümünden sonra bu özellikleri taşıyan Ali'ye karşı çıkılmış, imamlık tanrısal istence uyularak ona verilmemiştir. Bu tutum gerçekten sapmadır, inanç bakımından tanrısal kurala uymamaktadır. Ali peygamberin ölümünden sonra halife, imam yapılmadığı gibi özellikle Emeviler döneminde ona karşı savaşılarak öldürülmüştür. 661. Bu tutum yalnız Ali'ye değil, peygamber soyuna, Ehl-i Beyt, karşı bir kıyımdır. Dolayısıyla dinsizliktir. Ali'nin öldürülmesiyle genişleyen çatışma, İslam dünyasında Şia, ayrılma, denen olayların büyümesine yol açtı. Daha sonra Ali'nin oğlu Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesi, 680, gerginliği büsbütün arttırdı. Olay Emevi yönetimine karşı bir direnme niteliği kazandı. Bundan sonra Şiilik yasal bir kuruluş, bir mezhep durumuna geldi. 901'de Yemen'de bir Şii devleti kuruldu. Böylece Şiilik, Irak, İran ülkelerinde hızla yayıldı. Özellikle İran'da Zerrin Külah Firuz Şah, Şafiyüddin de denir, bu akımı kurumlaştırdı. İlkelerini, içeriğini, düşünce yapısını dizgeleştirdi. Safiyettin'den sonra özellikle Şeyh Cüneyd'in ölümünden 1461'i Şiilik İran ulus yönetiminin odağı durumuna geldi. Bu yönetimi yasallaştıran, bütün İran'a egemen kılan Safiyettin soyundan gelen Safevilerdir. Safevilerin egemenliği Yavuz Selim dönemine onun İsmail Safevi'yi yenmesiyle sonuçlanan olaya değin sürdü. 1514. İsmail Safevi'nin yenilmesiyle sona eren siyasal egemenlik bir inanç akımı olarak Anadolu'nun etkisini sürdürdü. Daha önceki yüzyıllarda Anadolu'da oldukça geniş bir alana yayılan, yazın alanında etkili bir kurum niteliği kazanan Ali Yanlılığının Kızılbaşlık, Alevilik adları altında geliştiği görülür. Bu kurumlarda egemen inanç Ali'yi sevenleri sevmek, tevella, Ali'yi sevmeyenleri sevmemek, teberra biçimindedir. Bütün Şiiler Alevidir. Ancak bütün Aleviler Şii değildir. Özellikle Anadolu Alevileri. Şiilik bir ulus yönetimi olmaktan öte, inanç kurumuna dönüşürken, özellikle şiir türünde yaygın bir ürünün doğmasına da olanak sağlamıştır. Anadolu'da Alevilik anlayışını şiirle geliştirme oldukça bir akım niteliği kazanmıştır. Bu olayı İran'da Şii yönetimine bağlamak tarih gerçekleriyle bağdaşmaz. Daha eskiye, daha geriye, geçmişe gitmeyi gerektirir. Az yukarıda da belirttiği gibi Şiilik İran insanını İslamlıktan önceki geçmişine, başka bir düşünce ortamına dönüşüdür. Kendini geçmişini arayışıdır. Onu yeniden gündeme getirerek sürdürme eğilimidir. Yaşatma girişimidir. Bu eğilim kökleri 10. yüzyılın ötelerine gidiyor. Nitekim Zerdüşt inançları, onları dile getiren Zerdüşt şiirleri Avesta incelendiğinde İran'da çok eski uygarlığın yeşerdiği, Zerdüştçülüğün de bu uygarlığın açık bir simgesi olduğu kolayca anlaşılır. Zerdüşt o tek varlık kurtarır ancak onun içindir. Bu kutsal törenler der, Vahum manah, odur doğruyu yayan. Ey Mazda, bundandır güzel sözlerin ona verildiği. Ahura Mazda doğruyu güzeli bilen yol gösteren Tanrı. Buyurdu birden. Yok kutsal yolu bilen doğru yargıç ancak çobandır avutan Tanrı elçisi. Ey Mazda tut sözünü güç ver Zerdüşte doğruluk arınmış özle yardım et bana. Üstün geleyim düşmanlara böylece. Bu şiirler İslamlıktan en az 1500 yıl önce yazılmıştır. İranlıların eski kutsal kitabı Avesta'da Zerdüşt'ün Tanrı Mazda'ya yakarışlarını içermektedir. Bunları Firdevsi'nin eski İran söylencelerinden esinlenen ünlü Şehnamesinde yer alan dizelerle karşılaştırınca Şiiliğin hangi inanç kökeninden beslenen bir kurum olduğu anlaşılır. İran inançlarında Ali sevgisi sınırlı bir anlamda Zerdüşt'e duyulan özlemdir. 12 imam inancını sayılaştıran 12 kavramı Zerdüşt dilinde de kutsaldır. Bu nedenle 12 imamın 12'liğini yalnız İslamlıktan kaynaklanan bir varlık olarak görmemeli. Şiilik, İslamlığın temel kurumları olan Tanrı'nın birliğini, Muhammed'in peygamberliğini, Kur'an'la gelen gerçekleri benimser. Ancak uygulamada, namaz, oruç, hac kurumlarında, özellikle de fıkıhta ayrı bir yol tutar. Tapım zamanla sınırlı değildir. Oyun, çalgı, içki yasaklanmaz. Tanrı yazgısından değil eyleminden sorumludur. İmam ise yalnız Tanrı'ya karşı sorumluluk taşır. Son imam Mehdi ölmemiştir. Günün birinde Tanrı'nın buyruğu üzerine gelecek, yönetimi eline alacak, egemenliği kurtaracaktır. Fatih Mehmed'in ozanlara, bilginlere olan saygısı bilinmektedir. O, bu saygısından dolayı Ozan Molla Camii İstanbul'a, sarayına çağırmış, Molla Camii bu isteği geri çevirmiştir. Bu küçümsenecek bir olay değildir. Bu olayın arkasında İran insanının geçmişine, inançlarına olan bağlılığı nedeniyle Osmanlı padişahının bağlandığı sünniliği geçersiz sayma görüşü yatmaktadır. Nitekim Kerbela olayı dolayısıyla düzenlenen 10 Muharrem törenlerinde bile uygulanan yöntem Zerdüşt inançlarının kalıntılarıdır. Şeyh Cüneyd'in eşi Hatice Begüm'den olan oğlu, Şeyh Haydar'ın Erdebil'e gidişinde 9 yaşında olduğu, babasının postuna oturtulduğu, Anadolu'da bulunan Şiilerin onu görmeye gittikleri bilinmektedir. Bu olay 15. yüzyıl ortalarında sonra geçmiştir. Demek daha o dönemde Uzun Hasan'ın ölümünden sonra 1478 İran'la Anadolu arasında bir inanç yakınlaşması vardı. Şeyh Haydar, Şiiliğin gelişmesinde, yayılmasında önemli bir kimsedir. Onun oğlu İsmail Safevi ise bu inancı bir devlet düzeni biçimine sokmakta en çok çaba gösterenlerden biridir. Şeyh Haydar'ın tekkesinde düzenlediği törenlerde eski İran inançlarıyla benzerlik göstermektedir. Başına giydiği 12 dilimli başlık, 12 imamın simgesi sayılmasına karşın Zerdüşt inançlarına değin eskilere gider. Şiilik tek kurum olarak gelişmemiş, çağların akışı içinde özünden birçok kolun doğmasına olanak sağlamıştır. Bu kolların temelde birleşmesine karşın ayrımlarda görüş ayrılıkları vardır. Bu kolların en önemlileri şunlardır. bedailik, bedaiye, benanilik, benaniye, carudilik, carudiye, cenahilik, cenahiye, galabilik, galabiye, garabilik, garabiye, hatabilik, hatabiye, hişamilik, hişamiye, imamilik, imamiye, kamililik, kamiliye, mansurilik, mansuriye, mukgarilik, mugariye, müferevilik, müfereviye, müşebbihlik, müşebbihe, nusarilik, nusariye, rezamilik, rezamiye, sebailik, sebaiye, ulyailik, ulyaiye, yunusilik, yunusiye, zerarilik, zerariye. Bu kollarda egemen düşünce, Tanrı'nın yaratıcı gücüyle ortaya çıkan varlıklar üzerinde gösterdiği etkidir. Konuları Tanrı, Adem, Muhammed, Ali, yaratılış, tin, sorumluluk, yargı günü, insan, Tanrı yakınlığı, imamlık, bunun gibi. Bu konulara getirilen açıklama, Sünniliğin benimsediği İslam anlayışına karşıttır. Şiiliğin benimsediği 12 imam, bütün Alevi kuruluşlarda da geçerli bir kurumdur. İran Şiiliği genellikle İmam Zeynel Abidin'e bağlıdır. Onlara göre başta Ali olmak üzere bütün imamların 12 imam makamları kutsaldır. Özellikle Kerbela'nın ayrı bir değeri vardır. Şiiliğe girebilmek için yetkililerin denetiminde 9 aşamadan geçmek gereklidir. Bu aşamalar belli yükseliş basamaklarını gösterir. 1. Mezhebe girmek isteyenin düşüncesini, amacını öğrenmek için özel sorular yöneltilir. Bunların yanıtları değerlendirilir. 2. İmamların tinsel güçleri, yetkileri, tanrısal erkleri anlatılır. Onlarla ilgili gerekli bilgiler verilir. 3. Gözle görülen nesnelerin tasavvuf bakımından taşıdığı anlam, önem öğretilir. Gerçeğin görülenin ötesinde olduğu açıklanır. 4. Evrenle insan arasında bir bağlantının bulunduğu, bu bağlantının tanrısal bir özellik taşıdığı, onu anlamak için çalışmak gerektiği söylenir. 5. Mezhebe girmek isteyene, evrende bulunan varlık türleri içinde bir insan olduğu, değeri, gerçeği öğretilir. 6. Yeryüzünde değer verilen bütün nesnelerin, değerli sayılanların geçici, gereksiz, önemsiz olduğu anlatılır. 7. Şiiliğin gizemi, kaynağı, önemi, doğruluğu bildirilir. 8. Bu mezhepte yükselmenin olanakları, arınmanın, olgunlaşmanın koşulları bir bir sayılır. 9. Bu aşamaya varan kimse, Şiilikte yetkili duruma gelir. Mezhebe çağırma yetkisini alır. Buna büyük çağırıcı anlamında dahi azam denir. Bir kimsenin Şii olabilmesi için bu aşamaları geçmesi, istenen yetkinliğe ulaşması gerekir. Ancak bunlar genelde gizli tutulur, kimseye açıklanmaz. Son aşamanın amacı siyasal, ötekilerin toplumsaldır. 12 İmam 1. Ali 2. Hasan 3. Hüseyin 4. Zeynel Abidin 5. Muhammed Bakır 6. Caferi Sadık 7. Musa Kazım 8. Ali Rıza 9. Muhammed Taki 10. Ali Naki, 11. Hasan Askeri, 12. Muhammed Mehdi. Şiilik bir mezhep olmakla kalmamış, İslam ülkelerinde yazın türünü etkilemiş, bir bakıma bu türün en büyük ürünlerinin ortaya konmasını olanak sağlamıştır. Kerbela olayı dolayısıyla Hüseyin için söylenen ağıtlar, yakınmalı şiirler duygusallığın en etkili örnekleridir. Bütün Alevi kuruluşlarla benimsenen bir üzüntü kaynağı olan bu olay, Türk yazınını da etkilemiş, Bektaşilik bu konuda özel bir alan niteliği kazanmıştır. Anadolu'da Alevi, Kızılbaş, Bektaşi üçlüsüne tahtacıları da eklersek büyük bir birikim oluşur. Şiilik bu konu dolayısıyla resim, şiir, öykü, anı, hat, minyatür, kabartma, nakış, oyla, işleme gibi sanat alanlarının hepsinde kendine göre başarılı örnekler ortaya koymuştur. Vahhabilik. Muhammed bin Abdülvahhab 1703'te Necid yakınlarında Uyeyne'de doğdu. 1791'de Deriye'de öldü. Medine'de medrese öğrenimini gördükten sonra Şam'a gitti. Sonra da Necid'e dönerek kendi adıyla anılan tarikatı kurdu. Kısa sürede çevresinde büyük bir bedevi kalabalığı oluştu. Hanbeli mezhebine bağlı olduğundan önce bu mezhebin ilkelerini, daha sonra kendi tarikatının temel görüşlerini açıklamaya başladı. Muhammed bin Abdülvahhab'a göre bütün Müslümanlar kardeştir, birdir. Onların malları da Vahhabilik içindir, ortaktır. Şeriatın getirdiği kuralları uygulama olanağı yoktur. Tanrı ile kulun arasına kimse giremez. Türbelere mum dikmek, türbe yapmak, mezar ziyaret etmek gereksizdir, dinle bağlantılı değildir. Kâbe ziyareti de hac da gerekli değildir. Özellikle başkalarından öğrenilen duaları okuyarak Tanrı'dan yardım dilemek anlamsızdır. Vahhabiliğe bağlananlar 1802'de ayaklanmış. Mekke, Medine, Kerbela, Taif illerini ele geçirerek İmam Hüseyin'in türbesini yıkmış, yüzlerce insan öldürmüşlerdir. Vahhabiliği mezhepten çok tarikat sayanlar da vardır. Bu kanıyı benimseyenlere göre Vahhabilikte İslam dininin temel koşullarından birçoğu ortadan kaldırılmış, dinin genel ilkeleri azaltılmıştır. Vahhabilik bu görüşte karşı çıkan, İslam dininin temel ilkelerinin katı şeriat yanlılarınca değiştirildiğini, dinin içini boşaltıp gerçek özünden yoksun bıraktıklarını ileri sürer. Gerçekte bugün uygulanan şeriat kurallarının İslam diniyle ilgisi kalmamıştır. Bugünkü uygulama yüzeysel bir biçimdir, özden yoksundur. Oysa İslam dini için önemli olan biçim değil, özdür. Nitekim peygamber görkemli mezar yapımına, türbeye karşı çıkmış, Müslümanları için gösterişten uzak, alçak gönüllü bir yaşama biçimi önermiştir. Vahhabiliğin bu düşünceleri koyu şeriatçılara suç sayılır. Buna dinsizlik diyenler de vardır. Yezidilik. Şeyh Adi, Balebek ilçesinin Beytül Kar köyünde 1075'te doğdu. 1166'da Laleş'te öldü. Şeyh Adi, Yezidiliğin kurucusudur. Bu mezhebin ilkelerini içeren yapıtlarından biri Kitab-ül Cilve, öteki de Mushaf-ı Reş adını taşır. Gizli tutulan bu yapıtları yalnız şeyh ile onun görevlendirdiği kimseler okuyabilirdi. Açık adı Şeyh Adi bin Misafir olan kurucu hacca gitmiş, Şeyh Abdülkadir Geylani ile tanışmış, çok okumuş, bilgin bir kimse olarak tanınır. İtikad-ı Ehl-Sünne, Adab-ül Nefs, Visaya gibi yapıtları vardır. Bu yapıtların incelenmesinden Şeyh Adi'nin Mutezile, Şiilik gibi mezheplere karşı çıktığı, Muaviye yanlısı göründüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan tümel istenç, külli irade, anlayışını benimser gibidir. Bu düşünceler, Yezidiliğin İslam inançlarıyla bağlantılı bir yanının bulunduğu, Kur'an ile hadislerden esinlendiği, ancak onlara değişik bir yorum getirdiği kanısını uyandırmaktadır. Şeyh Adi, gene yapıtlarından, özellikle şiirlerinden çıkan sonuca göre, Şiilik karşısında Sünnilikten yana olmuştur. Peygamber'e yazdığı bir övgüde şu dizeler bulunmaktadır. Sevgilimin sevgisiyle yüceldim. Sonsuz bir özlem var ona kavuşmam için. Esridim içtiğim tek kadehle. Kimse bilmez kimdir o kadehi sunan. Arkadaşım peygamberler yücesi Ahmet'ti. Ne tatlıdır yürüyüşü, ne güzeldir ceylanları utandıran gözleri. Bu dizeleri söyleyen Şeyh Adi, Yezidiliği temellendirirken bambaşka nitelikte yoruma elverişli görüşler ortaya koymuştur. Bunlar mezhebin odağını oluşturur. Melek Tavus diye adlandırılan şeytan tanrıdır. Ondan başka tanrı, tapılacak bir nesne yoktur. Bütün varlıkları, evreni, insanları yaratan Melek Tavus'tur. Onun yüceliğine, enginliğine insan usta erişemez. İyiliği yaratan tanrı ile kötülüğü yaratan tanrı ayrı ayrıdır. Bütün varlığı yaratan iyiliktir. Bütün kötülükleri yaratan ise şeytandır. Bu nedenle kötülüktür, şer. Gereğiyle yararı, insanlara iyiliği, bunun gibi konular kısa kısa anlatılır. Yezidilikte Abtavus diye de geçen Melek Tavus bir yandan Tanrı'nın kendisi, bir yandan da görevlendirdiği yüce varlık niteliğinde görülmektedir. Yaratılış olayının gerçekleşme aşamalarını gösteren Mashaf-ı Reş'te açıklandığına göre ilk yaratılan Ak incidir. Onun sırtına kondurulan da Enfer denen kuştur. Bundan sonra olaylar dizisi sürer. Yaratılanlar baştan sona doğru aşama aşama sıralanır. Bu ilk yaratış Azrail'in yaratıldığı gün olan pazarla başlar, cumartesi biter. Böylece Şeyh Hasan, Derdahil, Şeyh Şemsi, Melek İsrafil, Şeyh Ebu Bekir, Melek Mikail, Sücaiddin, Melek Cebrail, Nasirettin, Melek Şemnail, Fahrettin, Melek Nurail, daha sonra bunlardan üstün olan Melek Tavus, Abtavus, En sonda 7 kat gök, yer, güneş, ay, yıldızlar yaratılmıştır. Bu meleklerin ayrı ayrı görevleri, yetki alanları vardır. Kimisi insan, kimisi kuş biçimindedir, Cebrail gibi. Yezidilikte daha bir sürü ayrıntı, açıklama görülür. Ancak temel ilkeleri açıklık getirmez. Yezidiler kimi harfleri söylemez. Söz gelişi şeytan adı şey ile başladığından bu harfin başında bulunduğu sözcüğü anmazlar. Yezidilik Van, Tiflis, Halep, Musul, Erivan dolaylarında yaygındır. Yazar Şehristani Bilal ve Nihal adlı yapıtında bu mezhebi haricilerin ibazilik kolundan Yezid bin Enise'nin kurduğunu söylerse de inançların çok daha eskilere, çok tanrıcı dinlere gittiği iki Yezidi yapıtının içeriğinden anlaşılmaktadır. Tin, ölümden sonra başka gövdelere geçerek varlığını sürdürür. Bu özelliği dolayısıyla ölümsüzdür. Ölüm, tinin ayrılması sonucu gövdenin başka gövdeleri oluşturmak için çözülmesidir. Güneş, ay, yıldızlar ışık saçtıklarından kutsaldır. Melek Tavus da bir ışık kaynağıdır. Gökler, yerler yaratılmadan önce Tanrı, Melek Tavus vardı. Boşluğun engin karanlığında sular üzerinde gezinirdi. Sonra içinden gelen bir eğilimle bir papağan yarattı. 40 yıl onu buyruğu altında bulundurduktan sonra kesti. Tüylerinden dağlarla oylumlar, soluğundan yelle, hava, duman oluştu.